Ayrım 12 sayfa 125. Lazarus, Lars Kepler. Yuna hançeri çantasına koyup ayağa kalktı ve istasyon binasına doğru koştu. Köşeyi döndüğü sırada bir otobüsün uzaklaştığını gördü. Taksi durağında bekleyen iki araç vardı. Yuna ilkinin kapısını açıp bindi ve şoföre acilen Skavsta havaalanına gitmesi gerektiğini söyledi. Taksi istasyondan uzaklaşırken Yuna trenin hızlandığını gördü. Taksi yaya geçidinden geçmeye çalışan yürüteçli yaşlı bir kadına yol vermek için yavaşladı. Birkaç saksağan sosisli sandviç standının önündeki çöpleri karıştırıyordu. Taksi Nora promenadene ilerlerken tren uzakta heybetli polis karakolu binasının yakınında durdu. Biri acil durum frenini çekmişti. Taksi birkaç büyük binanın yanından geçerek Yuna'nın treni görmesini engelledi. Sürücü güneşe yolculuk hakkında sohbet başlatmaya çalışsa da arkaya bakıp duran Yuna kısa cevaplarla yetinmişti. Yük istasyonunun altındaki tünele girmeden hemen önce Yuna treni tekrar gördü. Bir adam raylardan istasyona doğru koşuyordu. 36 dakika sonra taksi Skavsta havaalanının gri terminal binasının önünde durdu. Yuna çantasını omzuna atıp ana girişten içeri girdi ve çatıdan sarkan uçağın altından müşteri hizmetleri masasına doğru ilerledi. Numaralı bir bilet aldı ve sırtı duvara dönük eli çantasındaki hançeri tutmuş halde bekledi. İnsanlar kapıdan girip çıkıyordu. Kapılar her açıldığında soluk gökyüzü cama yansıyordu. Yorgun görünen bir adam Kanarya Adaları'na uçmak için golf ekipmanlarını bagaj kontrolünden geçirmeye çalışıyor, çok yaşlı bir kadın kız kardeşini aramak için yardım istiyordu. Yuna kendi sırası geldiğinde masadaki kadına doğru yürüdü. Yuna Güney Fransa'daki Béziers'e bir bilet istediğinde kadın onun gözlerinin içine baktı. ''Fransa mı? Onun yerine Nykoping'de kalmak istemez misiniz?'' diye sordu gülümseyerek ardından kızardı. ''Başka bir dünyada'' diye cevapladı Yuna. ''Nerede olduğumu biliyorsun.'' Yuna biniş kartını aldıktan sonra tuvalete gitti. Bıçağın üzerindeki parmak izlerini dikkatlice sildi. Sonra onu tuvalet kağıdına sarıp çöp kutusuna attı. Uçağa binen son yolcu olabilmek için son biniş çağrısını bekledikten sonra güvenlikten geçti. Kapı arkasından kapandı, uçak pistte ilerlemeye başladı ve kabin amiri güvenlik briefingi için koridora çıktı. Yuna dönüp camdan dışarı baktı. Uçağın motorlarının kükremeye başladığını, ardından açılan kanatçıkların uğultusunu hissetti. Nathan Pollock'a detaylı talimatlar göndermişti. Nathan'ın ilk yapması gereken Valeria'nın en üst düzey polis koruması altında olmasını sağlamaktı. Yuna Fransa'ya indiğinde kimliğini değiştirecekti. Çantasında farklı bir pasaport, yeni bir ehliyet, çeşitli para birimlerinde nakit para ihtiyacı olan her şey vardı. Yurek, Yuna'nın Fransa'ya gittiğini anlarsa Lumi ile Marsilya'da buluşacağını düşünecekti. Oysa Yuna bir çanta bulmak için araba kiralayıp ters yöne Toulouse'un kuzeyindeki Bloc'a gidecekti. Rue Jean Jaurès'in sağında kasabaya girmeden önce bir tarlanın sınırında küçük bir çiftlik vardı. Yuna oradaki cıvık çamur çukurunun yanına bir alüminyum çanta gömmüştü. İçinde iki tabanca, mühimmat, patlayıcılar ve fünyeler vardı. Çantayı alır almaz Lumi ile buluşmak için tali yollardan Cenevre'ye geçecekti. 25. Bölüm. Saga'nın dizleri soluk siyah benzin deposuna yaslanmıştı ve hissedebiliyordu. Otoyolda 6. viteste demir yolu hattına paralel ilerlerken hafifçe sola yatarak Sollentuna çıkışına girdi ve gazı kesip vitesi düşürdüğü an öyle kesin bir dönüş yaptı ki susturuculardan biri asfaltı sıyırdı. Bu motosikletin yan yatmayı bu kadar az tolere etmesine henüz alışamamıştı. Eski Triumph'ı miadını doldurduğunda babası sadece kusursuz yaz günlerinde kullandığı Indian Chief Dark Horse'unu ona ödünç vermişti. Bu marka ve Indian'ı kurarak ilk motosikleti üreten kişinin Smallland'lı olması babasını çok duygulandırıyordu. Lars Erik gençliğinde bir süre San Francisco'da yaşamış ve 1950 model külüstür bir Indian kullanmıştı. Artık orta yaşlı oldu ve parası yettiği için yenisini alarak kendini şımartmış ama onu kullanamayacak kadar rahata alışmıştı. Saga evine çıkan dik yokuşta fren yaparak Nathan Pollock'un SUV'unun arkasına yanaştı. Solna'daki güvenlik polisi merkezinde üstleriyle bir toplantı yapacaklardı. Ama Saga ondan önce Yuna'nın Nathan'a kuryeyle gönderdiği materyale bakmak istemişti. Siyah villa bir yamaca konumlanmıştı ve Esbike'nin karanlık dalgalı sularına bakıyordu. Saga kaskını gidona takıp Nathan'ın arabasının etrafından dolandı. Bir bankı çevreleyen bitki kafesindeki kurumuş yapraklar ışırdıyordu. Saga eve doğru ilerleyip verandanın 10 metre kadar ötesindeki patikada bir torba dolusu yiyecek gördü. Ekmek, bir poşet donmuş bezelye ve 3 paket domuz pastırması sararmış çimlerin üzerine saçılmıştı. Saga durup sesleri dinlemeye koyuldu. Evin içinden gelen gümbürtüyü duydu. Bir kapı 5 defa çarpılmıştı sanki, ardından ses aniden kesilmişti. Saga verandaya doğru ilerledi ama evin içinden bağıran bir kadının sesi gelince aniden durdu. Çömelip Glock'unu kılıfından çıkardı, hazneye bir mermi yerleştirip namluyu yere doğrultarak evin etrafında dolaştı. İlk pencereden oturma odası görünüyordu. Yüksek arkalıklı bir sandalye yere yatmıştı. Saga tetiği ilk çentiye gelene kadar sıktı ve ikinci pencereden içeriye bakmak için bir elma ağacının yanından geçti. Perdelerin arasındaki boşluktan Nathan'ın karısını görebiliyordu. Kadın oturma odasının kapısında durmuş, gözyaşlarını siliyordu. Saga yavaşça yana kaydı ve Nathan'ın odaya girip çekmecedeki renkli iç çamaşırlarını yere boşalttığını gördü. Karısı bağırarak bir şeyler söylüyordu ama Nathan cevap vermeyip boş çekmeceyle birlikte tekrar dışarı çıktı. Büyük bir kavga ettikleri belliydi. Saga tabancasını tekrar kılıfına koyup evin ön tarafına geçti ve tam motosiklete binip eve dönecekti ki ön kapı açıldı. Veronica elinde bir paket sigarayı da dışarı çıktığında onu gördü. ''Merhaba'' diyerek bir sigara yaktı. ''Kötü bir zamanda mı geldim?'' ''Aksine'' dedi Veronica Saga'ya bakmadan. Nathan verandada onun arkasında duruyordu. ''Boşanmak istiyor'' dedi. ''Daha sonra geleyim mi?'' ''Hayır, önemli bir şey yok. Eminim fikrini değiştirecek.'' ''Değiştirmeyeceğim.'' dedi Veronica acı acı ve sigarasından derin bir nefes çekti. Nathan kapıyı Saga'ya tutarak ''Haklısın tabii, neden benimle kalasın ki?'' dedi. Veronica sigarasını indirip bitkin bir ifadeyle Saga'ya baktı. ''Dağınıklık için kusura bakma.'' dedi. ''Ortadaki iç çamaşırlarını Nathan açıklayabilir.'' ''Niki, ben sadece...'' ''Veronica, bana öyle seslenme.'' diye sertçe onu böldü. ''Öyle seslenmenden nefret ediyorum.'' ''Hep ettim. Sadece başlarda sevimli gelmiş gibi davrandım.'' Nathan ''Tamam.'' diye gülümseyerek Saga ile birlikte hole girdi ve onun kapüşonlu eşofman üstünün üzerine giydiği deri ceketi çıkarmasına yardım etti. ''İsveç'te boşanmak için bir sebebe ihtiyaç yok ama...'' Veronica dışarıdan ''Benim binlerce sebebim var.'' diye seslendi. Ama taraflardan biri itiraz ederse uzar. Mahkeme çifte 6 ay düşünme süresi verir dedi. Saga Nathan'ın kaç defa evlendiğini bilmiyordu. Ama önceki karısının Nathan'la aynı yaşta sarışın bir kadın olduğunu, ondan önce de Christine adında bir adli tıp uzmanıyla evli olduğunu hatırlıyordu. Bambu mobilyaların ve saksıda sarmaşık bitkilerin olduğu canlı verandaya geçtiler. Ön kapı açılıp tekrar kapanınca vitray pencereler tıkırdadı. Veronica 6 ay düşünme süresine pek sıcak bakmıyor ve onu anlıyorum. Şu an işler çok karışık dedi Nathan kaygısız bir sesle. Boşanma konusu seni üzüyor mu? Biliyorsun boşanmaya yeterince alışkınım dedi Nathan. ''Ama ben değilim ve üzülüyorum.'' dedi Veronica arkalarından. ''Bunu duymamalıydın.'' dedi Nathan omzunun üzerinden. ''Tabii ki duymalıydım.'' dedi Veronica. ''Nathan, ben sadece bunu düşünmen gerektiğini söylüyorum. Yasalar bu yüzden bu şekilde tasarlandı.'' diye cevapladı rahatsız edici bir sakinlikle. ''Ben zaten düşündüm. Sen de çok iyi biliyorsun. Sadece ağırlığını koymaya çalışıyorsun.'' Boşanmadan önce evi satıp içindekileri paylaşmak istiyor dedi Nathan Saga'ya. Veronica yeniden akmaya başlayan gözyaşlarını silerek senin için ne fark edecek ki dedi. İstesen de istemesen de bu olacak. Bu durumda eminim 6 ay daha bekleyebilirsin Nicky. Veronica kışkırtıcı bir ses tonuyla sana vurman mı gerekiyor illa dedi. Nathan ise uzun kır at kuyruğunu omzunun üzerinden atarak tanığım var diye gülümsedi. Veronica iç geçirip kendi kendine bir şeyler fısıldadı ve yerden bir kıyafet alıp bambu sandalyelerden birinin üzerine koyduktan sonra masadan bir fincan çayı aldı. Saga'ya sakın onunla evlenme diyerek verandadan çıktı. Saga ve Nathan kahverengi fayanslı bir şöminesi olan ve kitaplıklarla çevrelenmiş oturma odasına geçtiler. İç çamaşırları dedi Nathan yerdeki eşyaları göstererek. İşe bunları satarak başlayabileceğini düşündüm. Sonra kalanı bölüşebiliriz.
Kaba olma Nathan.
Olmuyorum diye cevapladı Nathan. Yüzündeki derin çizgiler ve göz çevresindeki kırışıklıklar onu yorgun gösteriyordu ama gözleri taş gibiydi ve nüfuz edilemezdi.
Yuda'nın gönderdiklerine göz atalım mı diye sordu Saga.
Biraz zaman alacak. Nathan onu yerde 10 taşıma kutusunun olduğu mutfağa yönlendirdi. Kutulardan birini açmaya başladı. Cesetlerin bulunduğu yerlerin haritalarının yanı sıra demir yol haritaları ve fotoğraflar masanın üzerine çoktan yayılmıştı. Yuna birkaç not yazmış dedi Nathan ona bir sayfa dolusu yazıyı göstererek.
Tamam dedi Saga. Lil Yans ormanındaki mezarların fotoğrafına bakarak.
İlk isteği Valeria için koruma sağlamak.
Onun tarafından bakınca bunu anlayabiliyorum dedi Saga.
Yine de o kadar kolay değil diye devam etti Nathan. Valeria koruma istemediği için bunun gizli yapılması gerektiğini söylüyor.
Yuna'nın Valeria'nın fidanlığını çizdiği taslağı ve 10 polis memurunu yerleştirebilecekleri en iyi noktaları Saga'ya gösterdi.
İyi görünüyor diye başıyla onayladı Saga.
Açıkçası kendini yürekten korumak mümkün olmasa da bir örümcek ağının sopayla yok edilebileceğini söylüyor.
Yürek öldü diye mırıldandı Saga.
İkinci isteği Yürek'in parmağını cam bir kavanozda saklayan kilise görevlisiyle görüşmemiz.
Adam bunamış, ağzından laf almak imkansız.
Yuna bunun farkında ama ihtiyara biraz zaman verirsek bir şeyler öğrenebileceğimizi düşünüyor. Çünkü kilise bekçisinin işbirliği olmadan yürek planını asla gerçekleştiremezdi.
Cesedi çürümüş gövdesini tam onu vurduğum noktadaki kurşun deliklerini gördüm.
Biliyorum dedi Nathan bu masadaki kağıtların arasındaki mektubu alarak. Yuna şöyle diyor. Adadaki şapel Yurek'in dünyasına giden ve bizim şimdiye kadar bulabildiğimiz tek yol. Sürünerek çıktığı çatlak orası. Senin onu...
Üst kattan bir gümbürtü ardından da kırılan bir şeyin sesi duyuldu.
Cam sanatı koleksiyonu yapıyorum da dedi Nathan kısaca.
Gidebilir miyiz?
26. Bölüm Hoovudstown'ın kuzeydoğusunda Ingenting yani hiçlik olarak bilinen bir bölge vardı. Bu isim 18. yüzyıldan kalma bir mülkten geliyordu. İsveç Güvenlik Polisi'nin yeni merkezi de buradaydı. Bilgi toplamak Güvenlik Polisi'nin faaliyetlerinin merkezinde tutulduğu için kurumda paranoya hakimdi. Gizlice dinlenme korkusu öyle yaygındı ki yüksek güvenlik önlemleriyle kendilerine neredeyse bir hapishane inşa etmişlerdi. Korkulukları ve camlı girişiyle bu 7 katlı güvenli binayı Kumla ve Hall'daki yüksek güvenlikli hapishanelerle aynı firma inşa etmişti. Saga ile Nathan asansörden inip açık yaya yolundaki büyük pencerelerin önünden geçtiler. Saga'nın eşofmanının kapüşonu motosiklet yolculuğundan sonra hala kafasındaydı. Nathan'ın gümüş rengi at kuyruğu her adımında sırtına çarpıyordu. Vardıklarında 2 amir zaten odadaydı. Belli ki kısa bir ön toplantı yapmışlardı. Werner Sanden takım elbisesi ve kravatıyla bacak bacak üstüne atmış masada oturuyordu.
Pantolonunun bir parçası yukarı kalkmış, çizgili siyah çorabını ortaya çıkarmıştı. Carlos Eliasson bordo kazakla beyaz gömlek giymişti. Elinde bir mandalinayla koltukta miskin miskin oturuyordu. Werner'in odasının büyük pencereleri biraz ilerisinde bir takım sanayi birimleri ve Ingenting ormanının göze çarptığı bir şantiyeye bakıyordu. Dış dünya güçlendirilmiş güvenlik camından bakınca tuhaf bir yumuşaklığa bürünmüştü.
''Öğle yemeğinde ne var?'' diye sordu Saga oval masaya otururken.
''Bu bir sır'' dedi Werner gülümsemeden. Carlos mandalinayı soyarken söz konusu cinayetlerden biri İsveç'in güneyinde işlendi diye açıklamaya başladı. Beşi ülke sınırlarımız dışında gerçekleşti. İkisi,
Yuna Valeria de Castro'nun polis korumasına ihtiyacı olduğunu düşünüyor diye araya girdi Saga.
Telefonuma bıraktığı mesajda belirtmiş ve ona karşı açık bir tehdit varsa ülkedeki herkes gibi onu korumalıyız elbette diye cevapladı Carlos sakince.
Yuna tehdit olduğunu düşünüyor.
Carlos ama tehdit oluşturan kişi öldü diyerek ağzına üç dilim attı.
Teorik olarak çok düşük de olsa Jurek Walter'in hala hayatta olma ihtimali var dedi Saga.
Doğal olarak biz buna inanmıyoruz diye araya girdi Nathan.
Ama Yuna Jurek'in hayatta olduğuna ve bu suçluların Avrupa'da işlediği cinayetlerin arkasında onun olduğuna inanıyor diye devam etti Carlos. Ve haklıysa Valeria büyük tehdit altında dedi Saga.
Valeria'nın fidanlığını, krokisini ve olası polis pozisyonlarını Werner'in önündeki masaya koyarken. Werner haritaya bakmadan şu kadarı açık Yuna'nın dengesini bozan iki kurbanın kendisiyle bir bağlantısının olması dedi. Bu anlaşılabilir bir durum. Karısının mezarının tahrip edilmesi çok sinir bozucu. Gerçekten korkunç. Ama Oslo'daki adam 36 farklı kişiden ceset parçaları toplamıştı.
Carlos ayağa kalkıp mandalina kabuğunu çöpe attı.
İkinci kurbana gelince, bir Alman cinsel suçlunun ölmeden bir süre önce Yuna'yı neden aradığını açıklamaksa son derece zor dedi.
Neden İsveçli bir polis memurunu aradı?
Hiçbir fikrimiz yok. Ancak kurban yıllardır yüksek güvenlikli bir psikiyatri biriminde kilit altında tutuluyordu. Ve elindeki dosyalara göre İsveç'te aktif olan en az 3 mahkumun bulunduğu koğuştaydı.
Werner ve nasıl bakacağınızı biliyorsanız Yuna'nın telefon numarasını internette bulabilirsiniz dedi.
Bu işin peşini kesinlikle bırakmayacağız dedi Carlos masaya oturarak. Öte yandan buna çok fazla kaynak da ayıramayız.
Tamam dedi Pollock alçak sesle.
Yuna da bu toplantıya katılabilseydi iyi olurdu dedi Carlos. Cep telefonunu belli bir sebebi olmadan havaya kaldırarak.
Şimdiye kadar çoktan ülkeyi terk etmiştir dedi Saga.
Bu sebepten mi diye sordu Carlos.
Bence doğru olanı yaptı dedi Saga Carlos'un gözlerinin içine bakarak.
Yani sen?
Dur dedi Saga sözünü keserek. Ben Jurek Walter'ı öldürdüğümden eminim. Ancak Yuna Jurek'in öldüğüne ikna olmadığı için şu an doğru olanı yaptığına inanıyorum. Dolayısıyla kızını korumaya gitmesine ve soruşturmayı bize bırakmasına memnunum.
Carlos şüpheyle başını salladı. Döndüğünde bir psikoloğa görünmesini sağlayacağım diye iş geçirdi. Katil Avrupa çapında bir temizlik yapmayı görev edinmiş biri. Belki de birden fazla kişi dedi Werner. Ama bu Jurek'in tarzı değil ki. Neden toplumu temizlemek istesin dedi Carlos.
Yuna Jurek Walter'ın bir suç ortağı bulduğuna inanıyor dedi Saga.
Birkaç yılını adayları test etmekle geçirdi ve şimdi dereceye giremeyenleri öldürüyor.
Werner ayağa kalkıp masasındaki dizüstü bilgisayarı aldı.
Yuna Carlos'a Jurek Walter'ın kamptaki adamı tıpkı ikiz kardeşini kırbaçladığı gibi kırbaçladığını belirten bir mesaj bırakmış dedi. Dizüstü bilgisayarı masadaki prize takarken.
Evet biliyorum diye onayladı Saga.
Ve Yuna Belarus'ta kurbanın sırtında benzer yaralar olan cinayeti öğrendiğinde bunu Avrupa çapındaki suçluların öldürülmesinin arkasında Jurek'in olduğuna kanıt kabul etti dedi Carlos.
Şimdi Benares polisinden bir kayıt geldi. Katilin bazı güvenlik kameralarına takılan görüntüleri, dedi Werner dizüstü bilgisayarının tuşlarını tıklatarak. Duvarlardan birindeki büyük ekran canlandı.
Nathan, katil görünüyor mu, diye sordu.
Werner, bildiği park gece kapalı oluyor, saat henüz ona gelmemiş ve güvenlik görevlisi devriye geziyor, diye şifreli bir şekilde cevap verdi ve ışıkları kapatıp ekrandaki sessiz görüntüyü başlattı.
Ekranın alt kısmında bir kasanın yanında beyaz kiril harfleriyle yazılmış üç kelime belirdi. Güvenlik kamerası zengin oymalar ve canlı detaylarla süslü koyu renk ahşaptan bir evi gözler önüne serdi. Duvarlar, veranda, korkuluklar ve sütunlar hiçbiri açık olmayan renkli ışıklarla kaplıydı.
Zencefilli kurabiye ev, diye mırıldandı Nathan.
Onların Noel babasının adı Dead Moroz ve belli ki burada yaşıyor, diye gürledi Werner.
12. ayrımın sonu, sayfa 135.